Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
Merhaba, doktor bana doğruyu söyledi. Bugün insülin direnci ile kalp hastalıklarının ilişkisini konuşacağız. Kalp sağlığı için hep kolesterolden endişe edilirdi ama bazı uzmanlar kolesterolden önce insülin direncine bakmak gerektiğini söylüyor. Peki neden böyle bir fikir konuşuluyor? İnsülin direnci nasıl ortaya çıkıyor ve kalbe etkisi ne? Merak ettiklerimizi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu'na soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Şimdi çok sık duyuyoruz insülin direncini ama tam anlamıyla biliyor muyuz acaba diye de merak ediyoruz. Bize anlatır mısınız insülin direnci ne ve nasıl ortaya çıkıyor?
Evet, vallahi çok güzel bir konuyu ele almışsınız. İnsülin direnci gerçekten birçok faktörden çok daha önemli bir faktör. Hatta şöyle söyleyebiliriz, bu dünya çapında bir pandemi şeklinde. İnsülin direnci bizim hücrelerimizin insülin hormonuna karşı hassasiyetlerini kaybetmelerinden kaynaklanıyor. Bunun da en önemli nedeni yanlış beslenme, aşırı beslenme ve sık sık beslenme. Yani son 10 senenin modası olan az az yiyin, sık sık yiyin esasen son derece sağlıksız bir beslenme tarzı ve insülin direncine neden olan bir davranış biçimi. İnsülin direncinde hücrelerimizin en önemli bozukluğu yağlanmış olmalarından kaynaklanıyor. Yağlanan hücrelerin insüline karşı duyarlılığı da bu şekilde azalmış oluyor. Yani biz bir şeyler yediğimiz zaman kanda şeker yükseliyor, insülin devreye giriyor bu şekeri düşürmek için. Ancak hücreler buna yeteri kadar cevap veremediği için, yani insüline dirençli oldukları için kan şekerinde olması gereken düşmeyi sağlayamıyoruz. Şimdi şu haliyle insülin direncinin çok büyük bir zararı yok gibi gözüküyor. Ancak bu durumun telafi edilmemesi, düzeltilmemesi durumunda insülin direnci süratli bir şekilde şeker hastalığına evrilir. Ve şeker hastalığı da kalp damar hastalıklarının en önemli risk faktörü. Dolayısıyla hafife alınacak bir konu değil.
Biraz da sinsi sinsi gelen bir şey anladığımız kadarıyla, değil mi? Çok da fazla önemsenmediği için daha ağır sonuçlara sebep olabiliyor. Şimdi bugün kalp rahatsızlığı şüphesiyle size gelen hastaların hangi değerlerine baktığınızı merak ediyoruz. Çünkü kolesterolle aslında kolesterol değerlerinden insülin direncinin daha nasıl diyelim tehlikeli olduğuna yönelik çalışmalar da vardı. Geçtiğimiz haftalarda yine gazetelerde
okuduk. Doğru, çok güzel
bir
noktaya parmak bastınız.
Hangi değerlere bakıyorsunuz?
Bir parantez açayım. Yakın zamanda Amerika'da yapılan bir çalışmada toplumda rastgele seçilmiş 35-45 yaş arası göz kararı ve göz kararı da normal kiloda olduklarını düşündükleri 100 kişiyi toplayıp bir analizlerini, tahlillerini yapmışlar. Ve görmüşler ki bu nispeten genç ve görüntüde normal kiloda olan kişilerin %35-40'ında insülin direnci ve karaciğer yağlanması var. Yani insülin direnci maalesef belirli bir noktaya kadar belirti vermediği için çok sinsi seyrediyor. Kendini gösterdiği zaman bir bakarsınız şeker hastası oluvermişsiniz. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir konu. Kalbe gelince tabii ki asıl büyük tehlike insülin direncinin şeker hastalığına evrilme noktasında başlıyor. Çünkü şekerin nasıl damar duvarlarımızı yıprattığını ve başta kalp damarları olan koroner damarlara nasıl zarar verdiğini...
Hocam yani şeker hastalığı damarları inceltiyor mu, zedeliyor mu? Nedir yani bu, bize anlatır mısınız bunu?
Tabii ki, kesinlikle. İşte şeker hastalığı damarların kanseri gibi, damarları için için yer. Ve dediğim gibi bunun kontrol altında tutulması son derece önemli. Çünkü şekerin kandaki seviyesi ve bu seviyenin aylar yıllar içindeki yüksekliği damarlarda oluşan hasarı belirliyor. Yani 3 sene içinde olmuyor ama siz eğer 10 yıllık bir şeker hastasıysanız ve bu tamamen kontrol altına alınmamışsa bunun çok ciddi bir koroner arter hastalığına, yani bir kalp kriziyle sonuçlanabilecek veya ağır bir ameliyat gerektirecek safhaya gelmesi çok kısa zamanda oluyor. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğiniz gibi kolesterolden ziyade şeker hastalığı koroner arter hastalıklarının oluşumunda çok daha ciddi ve tehlikeli bir faktör.
Şimdi bir bilgi var. Kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerin %88'inde insülin direnci görülüyor deniliyor. Bu yine geçtiğimiz haftalarda gazetelere yansıyan haberlerde. Şimdi bu kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçlara dikkat çekilmiş ve bunlar insülin direnci ve diyabet riskini artırıyor deniliyor. İnsülin seviyelerini de yükselttiğine yönelik bir haber de vardı. Doğru diyorsunuz.
Doğru. Çok,
bize
çok
bunu anlatır mısınız
neden?
Evet hocam.
Benim de yıllardır üstünde durduğum bir konu. Şimdi şekerle kolesterolün bir paralelliği var. Çünkü her ikisi de şöyle söyleyeyim, kötü beslenme sonucu ortaya çıkan durumlar. Yani aşırı yemek, aşırı sık sık yemek ve zararlı beslenmek, bunlar hem şekeri hem kolesterolü de etkileyen ve bozan bir metabolik durum oluşturuyor. Şimdi diğer konuya gelince o da çok çok önemli. Çünkü benim yıllardır üstünde durduğum bir konu. Bu benim iddiam veya görüşüm değil. Kolesterol ilacı üreten firmanın ilacındaki prospektüse bakarsanız bu ilaçların insülin direncine ve şeker hastalığına neden olduğunu kendileri söylüyorlar. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki her ilacın bir yan etkisi var, ancak bu yan etki kabul edilebilir bir şey değil benim kanımca. Hı hı. Bu nedenden dolayı çok nadir durumlar dışında ve doğal yöntemler tüketilmeden kolesterol düşürücü statin ilaçlarının başlanmasına ben hiç sıcak bakmıyorum.
Evet, yani beslenme düzeniyle düşürmeye yönelik mi tavsiyeniz kolesterolü ve insülin direnci?
Yani ilk adım daima o olmalıdır. Çünkü bu sonuçta bir sır değil. Hı hı. Kolesterolü yükselten gıdaları ve yaşam tarzını, davranışları çok çok iyi biliyoruz. Şimdi genelde hep beslenmeden bahsedilir. Bu doğru, çok çok önemli. Ancak atlanan bir gerçek var. Yapılan bilimsel çalışmalar bizim son 100 yıl içinde hareket düzeyimizin %60 civarında azaldığını gösteriyor. Yani modern hayat tabii bize çok büyük kolaylıklar getiriyor. Her yere otomobille gidiyoruz. Artık pandemiden sonra alışverişe çıkmaya dahi tenezzül etmiyoruz. Bir telefonla evimize zararlı zararsız her şey kapımıza gelebiliyor. Yürüyen merdivenler, asansörler, şunlar bunlar hayatımızı kolaylaştırıyor ama hareket düzeyimiz ciddi oranda azalmış vaziyette ve gerek şeker hastalığının gerekse kolesterol dengesizliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi de hareket yetersizliği. Dolayısıyla biz bu soruna bir bütüncül olarak yaklaştığımız zaman birkaç değişik açıdan saldırmamız gerekiyor. O da birincisi sağlıklı bir beslenme, zararlılardan uzak durma ve hareket düzeyimizi makul belirli bir seviyenin üzerine çıkartmak bizim sağlığımızın en büyük garantisi, sigortasıdır.
Şunu çok duyuyoruz hocam, kilo verdikten sonra bütün değerlerim normale döndü, sağlığıma kavuştum diye. Aslında bu tabii anlattıklarınız hiç ameliyatsız, ilaç tedavisiz de başarılabilecek bir şey değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani maalesef son birkaç senedir piyasada hani esasen tıbba, doğaya aykırı mide ameliyatlarının bu tür hastalıklara çare olduğunu söyleyip pazarlama yapıyorlar. Bu şeker hastalığının, kolesterolün ameliyatla tedavisi yoktur. Bunları ben hiçbir şekilde sıcak bakmıyorum ve önermiyorum.
Bir de kilo vermek için kullanılan takviyeler var, bitkisel çaylar var. Bunlar da aslında bir taraftan karaciğere tahrip eden, zarar veren şeyler değil mi hocam? Biraz da bu konu üstünde konuşalım mı?
Tabii. Zayıflama iğneleriyle ilgili.
Evet.
Şimdi bunlar Amerika'dan tabii ki çıktı. Sonra bütün dünyayı sardı ve sanki kilonun mucizevi bir çaresiymiş gibi pazarlanmaya başlandı. Bu tür ilaçlar beyin kimyasıyla oynuyor ve beyinde açlık duygusunu baskılayan ilaçlar. Esasen şeker ilacı bunlar ama işte beyinde açlık duygusunu ve bazı hormonları baskılamak suretiyle kalori alımını kısıtlıyor. Şimdi bu sayede kilo veriliyor. Ancak burada bir şey var, çetrefilli nokta var. Birincisi, bu son derece pahalı bir tedavi. İkincisi, tedaviyi bıraktığınız anda o zamanında kaybettiğiniz iştahınız misliyle geri geliyor. Ve o kilo verme süreci yeniden başlıyor. Ama daha önemlisi, bu ilaçlar mide ve bağırsak hareketlerini azalttığı için mide bağırsak felcine neden olabiliyor ve bunlar son derece tehlikeli komplikasyonlar. Bu ilaçları kullananların en az %5 ila 10'unda hafif veya ağır komplikasyon görüldüğü biliniyor. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz gibi, yani bu tür böyle kısa çözümlere yönelmektense daha sağlıklı, daha doğal çözümlere yönelmemiz lazım. Bunun da formülü gayet basit. Burada yapılması gereken sağlıklı bir beslenme ve hareketli bir yaşamdır.
Şimdi sağlıklı beslenme tanımını da tabii ki alacağız ama şunu soralım. Şimdi diyelim ki bir süre dikkat ettik. Bu süre içinde insülin direnci düşer mi? Düşürmek için ne yapmak gerek? Nasıl bir beslenme
derhal
uygulamak
düşer
gerek?
Derhal düşer. Şimdi şimdi hep beslenmeden konuşuyoruz. Bir de beslenmemeden konuşalım.
Evet.
O da şu. İnsülin direncini kırmanın, kilo vermenin en etkili yolu belirli süre kalori almamaktır. Yani son zamanların moda tabiriyle aralıklı oruçtur. Şimdi insan tarihinde 1950'li 60'lı yıllara kadar günde 3 öğün yemek diye bir şey yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Ne zaman ki 1. ve 2. Dünya Savaşları bitti, dünyada bir bolluk ve refah dönemi yaşandı. Ortalama 2 olan öğün sayısı 3'e çıktı. Sonra porsiyonlar büyüdü. Yetmedi, hayatımıza bu sefer ara öğünler, atıştırmalıklar girdi. İşte o yıllardan sonra bütün dengeler bozuldu ve o yıllardan sonra bütün dünyada obezite, insülin direnci, şeker hastalığı ve hatta kalp damar hastalıkları 3-4 kat birden artıverdi. Demek ki bu beslenme ve yaşam tarzı normal bir şey değilmiş. İnsanların fabrika ayarında zaman zaman aç kalmak var. Bu bizim genetiğimize işlenmiş bir şey.
Hı hı.
Ve insan organizması o kadar mükemmel ki açlık dönemlerini de kendi lehine kullanmasını öğrenmiş. Biz belirli bir süre kalori almadığımız zaman, yani aralıklı oruç uyguladığımız zaman hücrelerimizde otofaji denilen bir mekanizma başlıyor. Otofaji kendi kendini yemek demektir. Biyoloji derslerine dönecek olursak, hücre anatomisi anlatılırken işte hücrenin çekirdeği, sitoplazması vesairesi anlatılırdı. Bir de hücrelerimizin çöpçüleri vardı, lizozomlar. Belli bir zamanlarda, yani biz kalori alımımız azaldığı zaman lizozomlar devreye giriyor. Hücre içindeki eskimiş proteinleri, DNA'sı bozulmuş organcıkları, yağ damlacıklarını yiyor, enerji olarak kullanıyor ve yerine tazelerinin yapılmasını sağlıyor. Yani insülin direncini kırmanın, kiloyu kontrol altında tutmanın en etkili yolu zaman zaman aralıklı oruç uygulamak ve hücrelerimizin otofajiye girmesine müsaade etmek.
Devamlı Buyurun. Diyet yapmak ve sonrasında kilo almak bir sarmala giriyor vücut özellikle. Bazı durumlarda da diyorlar ki mesela aralıklı oruç herkes için uygun değil. Bazılarında işte kan şekerini yükseltiyor, düşürüyor, böyle durumlar yaşanabiliyor diyor. Hem bu aralıklı orucun süresini soracağım. Yani ne kadar diyelim ki 2 ay devam etsin sonra normal beslen. Böyle bir süresi var mı? Bir diğeri de
yok,
sürekli
hayır.
Kilo verip...
Bunu söyleyenler bilimsel konuşmuyorlar. Hı-hı. Aralıklı oruç bir diyet değildir. Yeni moda bir diyet değil.
Bir beslenme tarzı.
Aralıklı oruç bir yaşam tarzıdır. Hı-hı. Bakın ne dedim baştan. 1950-60'lı yıllara kadar günde 3 öğün yemek diye bir şey insanların hayatında yoktu. Ortalama 2 öğün beslenilirdi. Dolayısıyla dediğim gibi aralıklı oruç bir şey değil, bir diyet değil. Uygulanması son derece kolay ve daha önemlisi bizim fizyolojimize en uygun bir beslenme tarzı. Günde 4-5 defa, 6 defa beslenmek normal bir şey değil.
Evet.
Aksine son derece zararlı.
Peki bu aralıklı orucun arasındaki boşluk yaşa ve kiloya göre değişiyor mu? Örneğin kimilerine 14
saat... Tamamen sizin toleransınıza göre değişiyor. Bakın dünyanın en kolay işi. Şimdi buradaki ilk adım şu. Akşam 7.30-8'de yeme faslı kapanıyor. Şimdi bunu bir program diye düşünmeyin. Kimsenin akşam 8'den sonra yememesi lazım. Kilolu kilosuz, şekerli şekersiz hiç önemli değil. Neden? Çünkü akşam 8'den sonra yediğiniz gıdaları doğru dürüst sindiremezsiniz. Sindirim kalitesi bozulur. Uyku kalitesi bozulur. Daha önemlisi... Akşam 8'den sonra yediğimiz gıdaları ne kadar sağlıklı olursa olsun, meyve gibi kuru yemiş gibi diyelim, bizim bunları sindirmemiz mümkün değil, yakmamız mümkün değil. Neden? Koltukta televizyon karşısındayız. İşte bizim yiyip de yakamadığımız bu kalorileri metabolizmamız alır, yağa dönüştürür, başta karaciğer olmak üzere oraya buraya yerleştirir. Dolayısıyla kilo almak istiyorsanız akşam 8'den sonra bol bol atıştırın. Aa yok kilo vermek istiyorum diyorsanız akşam 7.30-8'de yeme faslının kapanması lazım.
Tabii bu 12'de uyuyan bir birey için değil mi hocam?
Tabii ki.
Hı-hı. Yani daha erken uyuyanlar bu saati daha aşağı çekmeli sonucunu da çıkartabiliriz burada.
Tabii veya ertesi güne onu kaydırmak mümkün. Burada önemli
geç kahvaltı olan, yaparak
16 saat kalori almamak.
Hı hı.
Şimdi ben kahvaltısız yapamam diyen hastalarım var. O zaman onlara şöyle yapıyoruz. Onlar son bir öğünlerini akşam 6.30'da yiyorlar. Ertesi sabah da normal saatinde 8.30'da 9'da kahvaltısını ediyor. Önemli olan dediğim gibi 16 saat aralıksız kahvaltı almamış olmak. Şimdi evet. Kalori almamış olmak. Yani insanlar buna çok çabuk adapte oluyorlar.
Evet.
Şimdi dolayısıyla düşünecek olursanız akşam normal program 8'de yeme faslını kapattınız. Sabah kalktınız. İlk öğününüzü öğlen yiyeceksiniz. Yani burada 4 saatlik bir orucunuz var. Ancak bu oruç Ramazan orucundan farklı bir şekilde bu süre içinde su, şekersiz çay, kahve içmek serbest.
Hı hı.
Dolayısıyla bu insanı aç bırakan, sıkıntıya sokan bir şey değil. Aksine buna çok çabuk alışılıyor ve çok da rahat ediliyor.
Peki.
Kendimden örnek vereyim.
Evet hocam.
Biz 10 senedir eşimle kahvaltı etmeyiz.
Hı hı.
Sabah kalkarız, birer ikişer çayımız var. Sabah ortasında ben bir noktada evde, hastanede, muayenehanede bir Türk kahvesi içerim. İlk öğünümü de işte 12 yarım bir ne zaman denk gelirse o zaman ediyorum. Bu süre içinde en ufak bir açlık çekmediğimiz gibi aksine kendimizi daha hafif ve daha dinç hissederiz.
Hı hı.
Bunu uygulamaya başlayanların da ilk hissettikleri şey kahvaltı etmemelerine, kalori almamalarına rağmen enerji düzeylerinin arttığını fark ediyorlar.
Evet. Peki son sorumuz şunu soralım. Öğlen öğününde ya da aralıklı oruç yaptık diyelim. Öğle ya da akşam öğününde bir tabak düşünelim. O tabakta en fazla ne olmalı, en az ne olmalı ve hangi sırayla tüketilmeli? Son sorumuz da bu olsun.
Tabii ki. Şimdi her şeyden önce hani bunun bir kesin bir formülü yok. Genel prensiplerden konuşacak olursak bizim dengeli beslenmemiz gerekiyor. Bu dengeli beslenmenin içinde mutlaka karbonhidrat olmalı. Ama sağlıklı kompleks karbonhidrat.
Yani yulaf mı hocam?
Efendim?
Bu sağlıklı karbonhidrat dediniz ya, buna bir örnek verebilir misiniz? Yani yulaf mı?
Tabii ki. Bu yulaf olabilir, bulgur pilavı olabilir. Bir yemeğin yanında ince bir dilim tam buğday, ekşi mayalı ekmek olabilir. Şimdi insanların şunu unutmaması lazım. Bizim metabolizmamızın asli yakıtı, primer yakıtı glukoz. Yani şeker. Bu da karbonhidratların sindirimi sonucunda kana karışan bir madde. Ancak karbonhidratın zararlısı var, faydalısı var. Şimdi baklavadaki hamur işi ve şerbet de karbonhidrat. Bir meşrubattaki şeker de karbonhidrat. Ama öte yandan bulgur pilavındaki kompleks karbonhidrat da karbonhidrat ve son derece de faydalı. Dolayısıyla bizim günlük enerji ihtiyacımız için %20-25 civarında kompleks karbonhidratlar yememiz lazım.
Yani bir kaşık bulgur pilavı mı bu? İki kaşık bulgur pilavı
olabilir. Hı-hı. Evet. Ufak bir haşlanmış patates olabilir. Hı-hı. Yarım dilim tam buğday ekşi mayalı ekmek olabilir gibi. Ve burada en önemli şey dengeli beslenmek.
Evet.
Yani enerji ihtiyacımız için sağlıklı kompleks karbonhidrat almamız lazım. Mutlaka ve mutlaka bizi genç ve sağlıklı tutan neredeyse tek unsur olan antioksidanlardan zengin beslenmemiz lazım. Hı hı. Antioksidanlar da bir tek bitkisel gıdalarda var. Yani her türlü meyve, sebze ve salatada. Dolayısıyla benim hastalarıma önerdiğim şeylerin başında şu var. Her gün mutlaka her öğünde az ya da çok bir yeşillik, bir salatanız olsun. Günde bir porsiyon meyve yenilmesi bu bakımdan da çok önemlidir. Porsiyon ne demek? Herkesin yumruğu bir porsiyondur. Yani günde bir elma, bir armut, bir ayva, bir portakal neyse aşırıya kaçmamak. Günde bir porsiyon meyve yine beslenmemizin olmazsa olmazı. Bu arada geldik tabii herkesin çok merak ettiği protein konusuna. Tabii ki protein de bizim beslenmemizin önemli bir parçası. Ancak şunu unutmamamız lazım ki protein kaynaklarının büyük çoğu beraberinde zararlı olabilecek doymuş yağlarla geliyor. Yani bir kebap olsun, bir yağlı et olsun. Evet, proteini ihtiyacımızı karşılıyor olabilir ama beraberinde ihtiyacımız olmayan aşırı yağ tüketimine de neden olabilir. Dolayısıyla yağsız etler, balık bizim neredeyse olmazsa olmazımız. Amerikan Kalp Derneği resmi bir şekilde haftada 2 gün balık yenmesini resmen önermektedir. Dolayısıyla balık, haftanın 1-2 günü balık, 1 günü kırmızı et bizim protein ihtiyacımızı fazlasıyla karşılar. Öte yandan bir de bu protein önerileri içinde kuruluşların ifade ettikleri şey şu. Bitkisel gıdalarda da yoğun miktarda protein var. Dolayısıyla aldığımız protein miktarının yarısının hayvansal, yarısının da bitkisel kaynaklardan gelmesi gerekiyor.
Yani baklagiller mi devreye giriyor?
Bravo. Birinci sırada mercimek olmak üzere baklagiller proteinden zengindir. Öte yandan brokoli ve karnabaharda dahi hatırı sayılır oranda bitkisel protein vardır. Yani buradaki bence kilit nokta değişik besinleri dengeli bir şekilde beslenmemizin içine serpiştirmektir. Hiçbir gıda grubuna ağırlık vererek yapılan beslenmeler veya diyetler son derece sağlıksızdır. Mesela kilo verdirdiğini bildiğimiz et ağırlıklı yerli yabancı diyet programları var.
Hı hı.
Burada işte günde 5 yumurta yiyin, 5 köfte yiyin, bilmem şu kadar pirzola yiyin falan filan. Yani bu tür söylemler bol bol sigara için demekten hiçbir farkı yok.
Evet.
Yani tek bir gıda grubuna dayanan şeylerin faydası yok, zararı var. Bütün mesele ihtiyacımız olan gıdaları dengeli bir şekilde beslenmemizin içine serpiştirmek.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim, sağ olun. Son olarak şunu söylemek istiyorum.
Lütfen.
Sigortamızın garantisi, sağlığımızın sigortası garantisi günde 45 dakika orta tempoda yürüyüş yapmak. Hareket etmenin her bir faydası için bir ilaç olsa günde 25 ilaç almamız gerekirdi diyorum.
Peki.
Onun için takipçilerimiz, dinleyicilerimiz mutlaka ilk fırsatta çıksınlar. 45 dakika orta tempoda hafif bir yürüyüş, her derde deva.
Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün insülin direnciyle kalp hastalıklarının, hatta sağlıklı bir yaşamın nasıl sürdürülebileceğini konuştuk. Konuğumuz kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu'ydu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
Doktor bana doğruyu söyledi.